Ayrım 22.
Türkiye Odalar Birliği Genel Kurul toplantısı dolayısıyla verdiği demeç hanidir özlediğimiz demeçlerinden birisiydi. Özellikle şu satırlarını okurken ister istemez yukarıdaki soruyu sordum kendi kendime. Girişim özgürlüğüne yer vererek sanayileşme sürecine giren her ülkede sınıf mücadelesi doğal olarak ortaya çıkar. Gerek Türk İş, gerek DİSK bu doğal mücadeleyi demokrasiyle ve toplumsal barışla bağdaşabilecek ölçüler içinde tutmaya büyük özen göstermektedirler. Fakat Odalar Birliği toplantısında açığa vurulan özel sektör görüşü, sarı olmayan, işçiye ihanet etmeyen her sendika hareketini düşman gibi göstermektedir. Onun içinde bu görüşü benimseyen çevre, Demokratik Türk İşçi Hareketi'nin gerçek temsilcilerine karşı savaş açmış bulunmaktadır. Ya şu uyarının yerindeliğine ne dersiniz? Türk toplumunun bugünkü gelişme ve bilinçlenme düzeyinde böyle bir strateji izlemek, kumar oynamanın da ötesinde ateşle oynamaktır. Bunun dışında Ecevit'in özel sektörün etkinliklerine koyduğu teşhis, daha önce tartıştığımız teşhisten farklı sayılmaz. Toplu sözleşmeler, grevler ve taban fiyatlarından yakınmakta olan özel sektörün niyeti kötüdür. Demokrasiyi yozlaştırma kışkırtıcılığı yapmaktadır. Bunun için de sınıf savaşını keskinleştirmek ve bütün iş adamlarını o savaşta kesin durum almaya zorlamak kararındadırlar. Demirel hükümeti derseniz bu çerçeve içinde özel sektörle özdeşleşme yolundadır. Söz buraya varınca adam merak ediyor. Sınıf savaşını böylesine kışkırtıp şiddetlendiren, üreticilere, işçilere karşı varlıklı zümrelerin egemenliğini tesise heveslenen bu zevata da 141-142 uygulanabilir mi, uygulanamaz mı? Meraklısı onu düşüne dursun, biz haberi öteden verelim. Övünmek gibi olmasın, Türkiye Odalar Birliği Genel Kurul toplantısı, birlikte tartışıp ortaya attığımız bazı gerçeklerin sağlamlığını açık açık meydana koydu. Bırakın genel olarak ticaret ve sanayi burjuvazisi çevrelerinde işçi sınıfına ve üretici köylülüğe karşı handise elle tutulur bir öfke birikiminin varlığını çırılçıplak açıklamış olmasını, ayrıca Odalar Birliği kapsamı içindeki özel sektör çelişkilerinin varlığı ve geçerliliği konusunda da yararlı ipuçları verdi. Unutmadınız elbet, MHP ve Türkeş'ten söz ederken bu eğilimin ve partinin iş çevrelerince ön planda ele alınacak bir almaşık olmadığına dokunmuştum. Odalar Birliği Genel Kurulu kulisinde geçen savaş bunun gayet somut bir kanıtıydı adeta. AP'nin desteklediği Dıblan ve takımına karşı MHP ve MSP daha çok Anadolu tüccarına dayanan, bunu da belirtmiştim sanırım, bir çevirme hareketi denediler ama başaramadılar. Böylelikle özel sektörün içinde MHP'nin de MSP'nin de o kadar etkili olamayacağı, gelişmiş burjuvazinin hala AP'yi ve Demirel'i yeğlediği meydana çıktı. Dahası da var. Dıblan açış konuşmasında uzun uzun özgürlükçü demokrasiye, bu da nasıl laf anlamıyorum, sanki özgürlükçü olmayan demokrasi olurmuş da, övgüler sıraladı. Türk özel sektörünün buna bağlılığından söz etti. Bu arada demokrasinin ve anayasanın serbest girişimden yana olması gerektiğini savundu ki, klasik demokrasinin tarih sahnesine burjuvazi ile birlikte çıktığı düşünülürse gerçekti de bu. Yalnız ne hikmetse bu bizim tüccar kısmı, sanayici kısmı, Türk anayasasının sosyal devlet ilkesini benimsediğini unutuyorlar. Ondan sonra da anayasaya karşı konuştuklarını bilerek, bilmeyerek, mülkiyeti ve özgür girişimi kısıtlayan her türlü toplumsallığa karşı çıkıyorlar. Hem de adına komünistlik diyerek. Görünen odur ki bir yandan Anadolu tüccarı ile büyük şehir tüccarları, bir yandan gelişmiş sanayicilerle bildiğimiz komprador burjuvazisi, yani ithalatçı, ihracatçı takımı, nihayet bir yandan da genel olarak ticaret burjuvazisi ile sanayi burjuvazisi arasında çeşitli çıkar çelişkileri vardır. Bu çelişkileri uzlaştırmak için de Türk Hür Teşebbüsü Yüksek Danışmanlar Konseyi teşkil çalışmalarına başlanmıştır. Akıllanıyorlar mı dediniz? Yok canım, akıl onların değil. Kimin olduğunu merak ediyorsanız, tam da Milliyetçi Cephe kurulurken yayınladığım bir yazıdan aşağıdaki bölüme bir göz atacaksınız. Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, işverenlerle hükümet ilişkilerini konu edinen bir kitap yayınlamış. Kitabın adı ilginç. İş alemi hükümet ilişkilerine evrensel bir bakış. 58 ülkeden 156 ileri gelen iş adamının çeşitli sorunlara verdikleri cevaplardan oluşuyor. Bu iş adamları besbelli gerçekten işlerini bilen adamlar. Zira üzerinde durdukları noktalar özel sektörün çıkarlarını savunmak için ne derece bilinçli çalışmalar içerisinde bulunduğunun açık kanıtları. Önce önemli bir noktayı saptamışlar. Onlara göre hükümetler artık eski hükümetler gibi liberal davranmamaktadırlar. Etiketleri ne olursa olsun, ister gelişmiş ister gelişmekte olan bir ülkede bulunsun, hemen hepsi piyasanın, ekonomik faaliyetlerin tümüne burunlarını sokmakta, şu ya da bu biçimde müdahale etmektedirler. Bu koşullar altında iş adamlarının hükümet gerçeğine sırtını çevirmesi olmayacak şeydir. Değil mi ki hükümetler iş hayatında etkili oluyorlar? İş adamları ne yapıp yapıp hükümetlerle ilişki kurup bu ilişkilerin kendi çıkarlarına işlemesini sağlamalıdır. Peki nasıl? Kitabın 4. bölümünde bakın bu nasıl anlatılıyor. Yönetici iş adamları ortak hedeflere ulaşabilmek ve hükümetten bir anlayış görebilmek için iş aleminin önemli sorunlarıyla ilgili olarak bir cephe teşkil etmek durumundadırlar. Belçikalı bir iş adamı ise bu cephenin nasıl somutlaşması gerektiğini şöyle anlatmış. Bir ülkede imalatçılar, bankerler, ulaştırma şirketleri ve müteşebbislerin her biri sadece kendi örgütlerini kurmakla kalmamalı, aynı zamanda hepsinin temsil edildiği bir ticaret ve sanayi birliğinde birleşmelidirler. Bu grupların her biri söz konusu birliğe en güçlü kadrolarıyla en etkili biçimde katılmalıdırlar. Böyle bir birlik hükümetle istişarelerde bulunmak ve öneriler getirmek için en verimli araç olacaktır. En önce cepheyi kurdular, sonra onu hükümet yaptılar. Şimdi de hükümeti istedikleri doğrultuya çekmek için önceden programlaştırdıkları birliği kuruyorlar. Sınıf bilinci dediğin de bu kadar olur zaten. 31 Mayıs 1975 5. Maşallahları var. Doğu Anadolu yöresinden son gelen haberler, bu bölgede MSP'nin AP tabanını kemirdiğini açıkça göstermektedir. Ecevit'in son gezisi de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerini dolaşan gazeteciler, her gittikleri yerde göğsü rozetli MSP'lilerin dolaştıklarına tanık olmuşlardır. Zaten son konuşmalarında Türkiye'nin en büyük partisi olduğunu iddia eden Erbakan'ın söyledikleri, bu gözlemlerden sonra daha başka bir bakımdan değerlendirilmekte, sağcı partilerin getireceği seçim ittifakı tasarısının önerenlerce ertelenmesi, AP çevrelerini saran kaygıları dile getirmektedir. Ne dersiniz, kıvırabiliyor muyum? Aslında nesnel bir haber yorum yazıyorum. Ayaklarındayım ama amacım o değil. MSP'nin doğuda güçlendiğini basın yoluyla yayıp AP üzerinde baskı yapmak, giderek koalisyonu etkilemek. Yoksa akıl var, yakın var. İki günde 3-4 il gezen bir gözlemci Hızır Aleyhisselam olsa hangi partinin hangi partiyi yediğini bu derece kesinlikle bilemez. Ne var ki böyle gazetecilikler bizde geçerlidir. O derece geçerlidir ki bazen gazeteler kendi icatlarına kendileri de inanırlar. Sonra olaylar yalanlayınca dehşetli şaşırırlar. Bunun en mükemmel örneği 60 sonrası ilk seçimde CHP'nin kazanacağından emin olan Akis dergisinin Türkiye haritasını hemen her ilde altı okla donatarak kapak yapışıydı. Ne müthiş şiştiğini o günleri yaşamış olanlar hatırlar. İyisi mi biz yine bildiğimiz gazeteciliği yapalım arkadaş. Koalisyon ortaklarının aralarında çekişip çekişmedikleri hayli ilginç bir dedikodu konusudur. Çekişebilirlerdi, çekişmeyebilirlerdi. Yalnız bazı tabana karşı icraatta kesinlikle çekişmedikleri Hande ise gözümüze gidiyor. Affınıza mağruren o konulara bulaşmayı ben hangi bölgede kimin kimi yediğini kurcalamaktan daha ilginç sayacağım. İlginç sayacağım çünkü bu icraatın ilki işçileri ilgilendiriyor, ikincisi köylüleri. İşçileri ilgilendiren malum kıdem tazminatı konusu. Alt komisyon bazı değişiklikler yapıyor. Kıdem tazminatını 15 günlükten 30 günlüğe yükseltirken diyor ki, tazminatların ödenmesinde toptan ödeme hallerine mahsus olmak kaydıyla Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası'nda bir fon tesis edilecektir. Şöyle bir bakarsan hem kıdem tazminatları 30 günlük üzerinden ödenecek hem de toptan ödemelerde işçinin eline paranın çabuk geçebilmesi için İşçi Yatırım Bankası'na bir fon kurulacak diyorsun. Bundan alası da olmaz. Yine de değişiklikleri yapanların bir AP'li, bir MSP'li, bir DP'li olduklarını, CHP'lerin de karşı çıktıklarını gözden uzak tutmamak gerek. Acaba niye karşı çıkmışlar ki? Odalar Birliği toplantısında bu fon tesisini isteyenler, İşverenler Konfederasyonu'nun adamları değiller miydi yahu? Evet, evet. Hele bir düşünün, hatırlayacaksınız. Bunların amacı da besbelli. Toptan kıdem tazminatı ödemelerini devletin sırtına yüklemek. Böylelikle de işçi çıkarma ödeminde serbest kalmak. Öyle ya, adamı işten çıkaracaksın, tazminatın belirli bir kısmını devlet ödeyecek. Yerine alacağın işçiyi daha ucuza da alabilirsin. Öteki işçiyi çıkarman olasılığının yükselmesi işçinin çalışma güvencesini etkiler. Yaşantısını askıya alır. Kaç türlü fırıldak baksana. Hadi hesabını da yapalım. Asgari ücret üzerinden işe başlamış olsun. Her toplu sözleşme ile yılda 300 lira zam görse, 10 yıl sonra işveren kıdem tazminatı olarak 25.600 lirayı yatırmış olacak. Oysa 10 yıl sonra bu işçinin aylığı olacak mı sana 3.900 lira? Bu aylık üzerinden kıdem tazminatı tutacak mı 39 bin lira? İşte aradaki bu 14 bin liralık farkı devlet ödeyecek. Devlet dediğim sözün gelişi, işveren namına onun çalıştırdığı işçinin kıdem tazminatı farkına biz vergi yükümlüleri tekellüf edeceğiz. Hele şu işe, sırası mı sıcakların bastırdığı şu günlerde kafayı böyle hesapla kitapla yormak? Oysa şu MSP dedikodusu ne tatlı bir konu, üstelik büyüttükçe bazı etkili ve güçlü çevreleri de etkilemek olasılığı doğabilir. Zaten 19 Mayıs gösterileri yüzünden zılgıtı yemedi mi Erbakan? Kız öğrencilerin hareketlerini nasıl gülümseyerek alkışlıyordu ama. Adamı öyle yola getirirler işte. İşçi kuruluşlarının bu açık oyunbazlığa karşı çıkmaları beklenirdi. Disk'ten hemen ses geldi ama Türk İş'ten hiçbir şey işitemedik. Disk, cepheci partilerin işçi emeklilerine verilecek zamları önemli biçimde değiştirip büyük zararlara uğramalarına yol açtıktan sonra bu kez de kıdem tazminatı ile ilgili yasa teklifinin Bütçe Plan Komisyonu'nda sermaye çevrelerinin istediği gibi değiştirilmesini sağladıklarını vurguladı. Diske göre bu tasarı kanunlaşacak olursa işverenlerin avantajları şunlar olacak. A. Ödemeleri gereken tazminat yükünden epeyce kurtulacaklar. B. Bu sayede daha çabuk ve kolay bir şekilde işçi çıkaracaklar. C. İşçilerin örgütlenmelerini daha da zorlaştıracaklar. Bu kadardır ol hikaye. AP ile MSP sıra işçileri kazıklamaya geldi mi maşallah gül gibi geçiniyorlar. Fikrimce toplumcu takımını birinci derecede ilgilendirmesi gereken budur. Tabii bir de köylülere atılan kazık var ki onda da aralarından su sızmadı. Onu da konuşalım. Nasıldı ama benim yorum haber? MSP rozetliler kaygıları dile getirmişlerdir filan festekiz. Hikaye bunlar hikaye. 10 Haziran 1975 6. Halka karşı aralarından su sızmıyor. Aklımda öyle kalmış. İlk söyleyişi 1929'dadır diyebiliyorum. Açtım baktım. Dedikleri kelimesi kelimesine şunlar. Bu sene Zirai Kooperatif Teşkilatı'na başlanmış olması bilhassa memnuniyetimizi mucib oldu. Bu kooperatifleri memleketin her tarafına teşmil etmeyi ziyade iltizam ediyoruz. Kezalik çiftçiye arazi vermekte hükümetin mütemadiyen takip etmesi lazım gelen bir keyfiyettir. Çalışan Türk köylüsüne işleyebileceği kadar toprak temin etmek, memleketin istihsalatını zenginleştirecek başlıca çarelerdendir. Bu toprak reformunun Mustafa Kemal'in ağzından ilk söylenişi midir? İşin ilginç yanı, konuya yeniden dönmesi için 7 yılın geçmesi gerekecektir. 1936 Meclisi açış söylevinde şu satırlar. Toprak kanununun bir neticeye varmasını, kamutayın yüksek himmetinden beklerim. Her Türk çiftçi ailesinin geçineceği ve çalışacağı toprağa malik olması behemahal lazımdır. Vatanın sağlam temeli ve imarı bu esastadır. Ertesi yıl 1937 sorunu daha açık koyuyor. Bir defa memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliği, arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus kesafetine ve toprak verim derecesine göre sınırlamak lazımdır. Gerçekte halk hakimiyetine müstenit bir ulusal demokratik devrimin lideri olan Mustafa Kemal'in sanayileşme ile toprak reformunu neden at başı yürütmediğini pek çok merak etmişimdir. Olanağı derhal toprak reformunu yapmak, sanayi devrimine başlamaktı. Sanayileşmeyi daha bir önde tutarlar da bir türlü kırsal yapının değişmesini, dönüşmesini sağlayacak olan toprak reformunu gerçekleştiremezler. Söz gelişi 1926'da dokunur. Bir daha ancak 1936'da konuya dönebilir. Neden? Hadi biz kurcalayalım. Klasik şemaya göre ulusal demokratik devrimi ulusal burjuvazi sürükler. Peki ya burjuvazi şu ya da bu nedenden ulusal nitelikleriyle oluşamamışsa? 1919'da bizim durumumuzda bu. Yarı sömürge Osmanlı toprağında ancak komprador ticaret burjuvazisi var. Üstelik o da gayrimüslim olduğundan kendisini büsbütün emperyalistle bütünleşmiş sayıyor. O zaman anti-emperyalist savaşın başını çeken bürokratik kadro için milletten başka başvurulacak çare kalmamıştır. O millet ise o tarihte kasaba işrafı, ayan ve toprak ağalarından ibarettir. Bir süredir yazıp çizeriz. Kurtuluş Savaşı'nı Mustafa Kemal Paşa, aydınlar, bürokrasi ve eşrafla yaptı diye. Eğer bu doğruysa ki sanırım doğrudur, aynı Mustafa Kemal Paşa'nın gereğini hissettiği toprak reformunu aynı nedenlerden yapamadığı da doğrudur. Daha dün dayandığı geniş toprak sahiplerini karşısına alamazdı. Zira birbiri ardınca emperyalizmin kışkırttığı Anadolu isyanlarını bastırmak için de hala o taşra eşrafının desteğini gereksiniyordu. Ulusal burjuvazisi yok, işçi sınıfı yarım yamalak örgütlenmiş ve zayıf. Büyük köylülüğü ise bütünüyle eşrafın denetimindeki bir ülkede toprak reformu yine de gerçekleştirilebilir miydi? Onu meraklısı araştırsın. Ben sadece Mustafa Kemal'in aşağı yukarı 15 yıl süren kısa iktidar süresinde üst yapısal değişikliklerin yanı sıra yol ve sanayiye önem verdiğini, toprak reformundan ciddiyetle söz edebilmek içinse ta 1936-1937 yılını bekleyeceğini söyleyeceğim. Ama üstünde duracaktır. Hem de büyük çiftçi arazilerinin sınırlandırılması gerektiğini vurgulayarak. Kaç para eder? Çok gecikilmiştir. Biliyorsunuz toprak reformu kıvrak bir kapitalistleşme için zorunludur. O kadar zorunludur ki emperyalizm denetlediği derebeylik arttığı ülkelerde toprak reformunu kendisi yaptırır. Şili'de Allende'den önceki Hristiyan Demokrat Amerikancı Başkan Frey yapmıştı söz gelişi. Gel gelelim bizdeki yapısal durum bir türlü el vermedi buna, hala da el vermiyor. Doğrusu aranırsa yeniden ertelenen toprak reformuna en çok gerçek sanayici iş adamlarının içerlemesi gerekir ya, bizdekilerde o akıl var mıdır bilemeyiz. Gördüğümüz gerçekte tam anlamıyla kapitalistleşme sürecini hızlandıracak düzeyde ve çerçevede düşünülmüş bir tarım reformunu bile içine sindiremeyecek bir sağcı koalisyonun iş ertelemeye gelince birleşebildiğidir. MSP torpillemiş deniyor. MHP torpillemiş deniyor. AP'nin rızası olmaksızın torpilleyebilirler miydi Allah aşkına? İktidarları sürerse bundan sonra yapacakları reform elbette topraksız köylüyü sevindirecek bir üreşim değil, büyük derebeyi latifundiyalarını çağdaş tarımsal kapitalist işletmeler biçimine dönüştürmeyi öngören türden bir reform olacaktır. Onlarınki öyledir de yıllardır Türkiye'de tartışılan toprak reformu nedir? Hadi bir olay anlatayım. 5-6 yıl oluyor. Adamın biri veryansın ediyor CHP'ye. Toprak reformunu istiyor. Kooperatifleşmekten söz ediyor diye. Kızıl komünistlikmiş de, mülkiyet düşmanlığıymış da, böylesine ancak Rusya'daki kolhozlarda rastlanırmış falan filan. Besbelli ne Mustafa Kemal'in dediklerinden haberi olmuş bu karanın, ne de toprak reformu dediğimiz nesnenin ana niteliğinden. Kafam bozuluyor. Oturup bir yazı döşeniyorum. Döşeniyorum da ne diyorum peki? Şunu. Yahu sen delirdin mi? Komünistlik önce üretim aracı olarak topraktan mülkiyetin kaldırılmasıdır. Oysa toprak reformu dediğin topraksız köylüyü mülk sahibi yapar, tapu sahibi yapar. Böyle bolşeviklik nerede görülmüş? Senin karşı çıktığın bolşeviklik değil, memleket halkının iyi kötü bir geçim kapısı bulması. Bu da hangi Müslümanlıkta var ki? Şimdi yaptıkları da aynı şeydir. İşçilerin kıdem tazminatlarıyla oynuyorlar. İşverenlerin tazminat yükümünü devletin sırtına aktarıyor, emekçilerin geçim kapılarını kapatıp ekmekleriyle oynuyorlar. İyi kötü uygulanmasına başlanacak bir toprak reformunu erteleyip alavere dalavere çevirmenin çarelerini arayarak yoksul ve topraksız çiftçinin bir karış toprak sahibi olmasını önlüyorlar. Yani onların da ekmekleriyle oynuyorlar. İş buraya geldi mi aralarında uyuşmazlık çıkmıyor, kesinlikle çıkmıyor. İbret bir şey bu. Özellikle toplumcuların o bir türlü kendi aralarında uyuşamayan işçiden köylüden yana olanların dikkat etmesi gereken bir ibret. 11 Haziran 1975 7. Eşref saatine denk gelmiş. Adamın hüsnü kuruntusuna bak diyeceksiniz. Zarar yok. Hüsnü kuruntu müsnü kuruntu. Gazeteler ortada. Anlaşılan geçen gün söylediğimiz söz eşref saatine denk gelmiş. Babali'de bir gayret bir gayret deme gitsin. Bakıyorsun küt. Kıdem tazminatları konusunda işçi kuruluşlarının tepkisi filan gazetede manşet olmuş. Bakıyorsun küt. Birisi kömür işletmelerinde iş kazaları üzerine istatistikler veriyor. Bakıyorsun küt. Bir başkası işçi sınıfının durumunu basbayağı etraflıca eline almış. Takır takır rakamlarla ortalığı aydınlatıyor. Sevinmez misiniz? Doğrusu ben basının daha çok bürokrasiye yatkınlığından yakınırken bu kadar kısa zamanda bu kadar geniş bir işçi yayınına toslayacağımızı hiç ummuyordum. Hele işçi haberlerinin manşete çıkmasını hiç. Bu haberler iktidarın özel sektöre açtığı kapıları gösteren öteki haberlerle yan yana geldiler mi? Asıl o zaman dokunmayın benim keyfime. Zira tek kelime eklemeksizin ülkemizde kimlerin sınıf kavgası yaptıkları, kimlerin bir sınıfın öteki sınıflar üzerindeki egemenliğini sağlamaya çalıştıklarını elle tutulur biçimde görüyorsunuz. Ara sıra yapıyoruz ya, hadi yine öyle yapalım, bakalım durumlar nasılmış ha? Ne demiştim ben, siz hiç Türkiye'de iş kazaları üzerine röportaj yapan gazete gördünüz mü? Demiştim değil mi? Yine de yapılan röportaj değil. Üstelik bütün endüstri dallarını da kapsamıyor ama sorunun ne kadar önemli olduğuna ilişkin fikirler verebilir. Türkiye'nin en fazla iş kazasına rastlanan iş yerlerinden biri olan Ereğli Kömür İşletmesi'nde 1946-1947 arasında iş kazaları kaybı kaç kişidir tahmin edersiniz? 92.975 işçi yaralanmış, 782 işçi ölmüş. Hiçbir abartma yok. Kaza sayısı aklın alacağı şey sayılır mı? Baksanıza 93 bin diyorlar. Kazalar yıllara bölündüğünde hayretle görülüyor ki ölü sayısı 64'ün altına düşmüyor ama 90'a kadar çıkabiliyor. Yaralı sayısı ise hep 7 binin üzerinde. Ne bu yahu? Harp mi bu? Nasıl iş kazaları üzerine bir röportajın gerçekten gerekli olduğunu aklınız yattı mı? Bizim özel sektörün şarkısı malum. Durur durur toplu sözleşmelerden, işçi ücretlerinin aşırı yükselmelerinden yakınırlar. Acaba öyle midir? Bir gazeteci arkadaş sağ olsun merak etmiş sorunu incelemiş. Bakın ne yazıyor. İşverenler işçi ücretlerinin görünmemiş oranlarda arttığını söylemelerine ve ücretlerdeki artışın durdurulmasını istemelerine rağmen Türkiye'de işçi ücreti Avrupa ülkeleri, Amerika ve Japonya'daki ücretlerin çok çok altında kalmıştır. Dünyada ve Türkiye'de hızlı fiyat artışlarının başladığı 1971 yılından bu yana işçi ücretlerinde görülen artışlar da Türkiye'de diğer ülkelerdeki artışların çok gerisinde seyretmiştir.